Ayrım 25, Karanlık Yüz, Henning Mankell, sayfa 364. 25 Ocak Perşembe günü Erik Magnusson polis tarafından sorgulamaya alındı. Oturduğu apartmanın önünde gözaltına alındı. Magnusson'u Rydberg ve Hansson gözaltına almıştı. Kurt Wallander'sı olanları arabada izlemişti. Erik Magnusson karşı koymadan polis arabasına onlarla birlikte yürüdü. Tüm bunlar sabah işe gitmek üzereyken oldu. Kurt Wallander ilk sorgulamayı dikkat çekmeden gerçekleştirebilmek için Erik Magnusson'un iş yerini arayıp uygun bir mazeret söylemesine izin verdi. Erik Magnusson'un sorgusuna Björk, Wallander ve Rydberg katıldı. Wallander sorularını sorarken Björk ve Rydberg geri planda kaldılar. Polis ilk sorgulamalardan önce yaptığı araştırmalarda adamın Lennart cinayetinin katili olduğu görüşü güçlenmişti. Yapılan araştırmalarla Erik Magnusson'un büyük borçları olduğu ortaya çıkmıştı. Çok kez ödenmemiş bahis borçları nedeniyle dövülmekten son anda kurtulmuştu. Hansson Jägersro'ya gittiğinde Magnusson'un yüklü miktarlarda bahis oynadığını görmüştü. Ekonomik durumu içler acısıydı. Bir yıl önce de banka soyguncusu olduğu şüphesiyle Eslöv polisinin dikkatini çekmişti. Ancak herhangi bir kanıt bulamamışlardı. Buna karşın Magnusson'un uyuşturucu işlerine karıştığı da düşünülebilirdi. Son günlerde işsiz gezen kız arkadaşı daha önce birçok kez uyuşturucu suçundan, bir kez de sahte çek düzenlemekten sabıkalıydı. Yani Erik Magnusson'un çok borcu vardı ama zaman zaman da şaşırtıcı miktarda parası oluyordu. Buna bağlı olarak işinden aldığı maaşın hiçbir önemi yoktu. Ocak ayının bu perşembe sabahı soruşturmalara son noktayı koyacaktı. Artık Lennart cinayeti çözülmeliydi. Kurt Wallander bu sabah erkenden uyanmıştı. Ertesi gün 26 Ocak Cuma günü hata yapmış olduğunu anladı. Suçlu olanın ya da en azından suçlulardan birinin Erik Magnusson olduğu şüphesi kağıttan yapılmış bir ev gibi çöküverdi. İzledikleri yolun bir çıkmaz sokak olduğu anlaşıldı. Cuma günü öğleden sonra bu cinayeti Magnusson'un işlediğinin asla ispatlanamayacağını anladılar. Bunun basit bir nedeni vardı, çünkü suçsuzdu. Cinayet gecesi için öne sürdüğü kanıt kız arkadaşını ziyarete gelen annesi tarafından da onaylanmıştı. Kadının söylediklerinin gerçek olduğu su götürmezdi. Geceleri iyi uyuyamayan yaşlı bir kadındı. Erik Magnusson, Johannes ve Maria Löfgren'in vahşice öldürüldükleri gece boyunca horlamıştı. Tagarp'taki hırdavatçıya borçlarını kapatmak için verdiği parayı araba satarak elde etmişti. Magnusson satılan Chrysler'in makbuzunu gösterebildi. Lommalı bir marangoz olan alıcı parayı nakit ödediğini bildirmişti. Binlik ve 500'lük banknotlar halinde. Johannes Löfgren'in babası olup olmadığı sorusuna neden yalan söylediğine de inandırıcı bir yanıt verdi. Annesi için yalan söylemişti, çünkü bunun annesi için daha iyi olacağını düşünmüştü. Wallander ona Johannes Löfgren'in servet sahibi biri olduğundan bahsettiğinde oldukça şaşırmıştı. Sonuçta geriye hiçbir şey kalmadı. Björk olayda yeni bir gelişme olana kadar Erik Magnusson'un eve gönderilmesinde bir sakınca olmadığını söylediğinde kimse buna karşı çıkmadı. Kurt Wallander tüm soruşturmayı yanlış bir yöne çevirmiş olmaktan kendisini son derece suçlu hissediyordu. Sadece Rydberg hiç etkilenmemiş gibiydi. Zaten baştan beri her şeye şüpheyle bakmıştı. Soruşturma gemisi şapa oturmuştu. Geriye kalan her şey batıktı. Tekrar baştan başlamaktan başka çareleri yoktu. Aynı zamanda kar da geldi. 27 Ocak Cumartesi gecesi güneybatı yönünden şiddetli bir kar fırtınası patlak verdi. Kısa süre içinde E14 tıkandı. 6 saat hiç durmadan kar yağdı. Şiddetli rüzgar kar temizleme araçlarının çalışmasını engelledi. Karı yollardan kaldırdıkları an hızla yerine yığınla kar birikiyordu. Polis 24 saat boyunca bunun bir kaosa yol açmasını engellemekle uğraştı. Sonra kötü hava geldiği hızla gitti. Birkaç gün sonra Linda'nın onu araması Wallander'i sevindirmişti. Kızı o sırada Malmö'deydi ve Stockholm yakınlarında bir okula gitmeye karar vermişti. Yola çıkmadan önce ona uğrayacağına söz verdi. Kurt Wallander günlerini babasını haftada en az 3 kez ziyaret edeceği şekilde düzenledi. Stockholm'daki kız kardeşine yazdığı mektupta babasının yeni yardımcısının mucizeler yarattığını söyledi. Onu İtalya'ya doğru yolculuğa çıkmaya iten kriz hali anlaşılan geçmişti. Düzenli olarak babasının evine gelen kadın onun kurtuluşu olmuştu. Doğum gününden birkaç gün sonra bir akşam Kurt Wallander Annette Brolin'i arayıp ona bu Skåne kışında etrafı gezdirebileceğini söyledi. O akşam olanlar için tekrar özür diledi. Kadın bu özrü kabul etti. Ertesi pazar 4 Şubat'ta Wallander onu büyük Ale Stenar gemisine ve Glimmingehus şatosuna götürdü. Hammenhög'de bir restoranda birlikte akşam yemeği yediler. Kurt Wallander onun kendisini affettiğine gerçekten inanmaya başlamıştı. Soruşturmalarında yeni bir ilerleme kaydedilmeden haftalar geçti. Martinson ve Neslund'a yeni görevler verildi. Kurt Wallander ve Rydberg ise başka bir olay yaşanana kadar sadece Lennart cinayeti üzerinde yoğunlaşabilirdiler. Şubat ayının ortalarında açık ve soğuk, tamamen rüzgarsız bir gün Johannes ve Maria Löfgren'in Göteborg'da yaşayan kızı Wallander'i ziyarete geldi. Kadın Skåne'ye dönmüştü. Anne ve babasının Willy mezarlığındaki mezarlarına mezar taşı konurken orada bulunmak istemişti. Wallander ona son durumu anlattı. Polisin hala iz peşinde olduğundan söz etti. Kızın ziyaretinden bir gün sonra mezarlığa giderek altın yazılı siyah mezar taşının önünde bir süre düşündü. Tüm Şubat ayını soruşturmayı genişletip derinleştirmekle geçirmişlerdi. Suskun ve içine kapanık biri olan Rydberg bacağından rahatsız olduğundan işlerini halletmek için daha çok telefonu kullanırken Kurt Wallander dışarıda bulunmayı tercih ediyordu. Skåne'deki tüm banka şubelerini araştırdılar ama başka bir gizli kasa bulamadılar. Wallander, Johannes ve Maria Löfgren'in akrabası ya da tanıdığı olan 200'den fazla insanla konuştu. Gittikçe kabaran soruşturma dosyasını birçok kez yeniden ele almayı denedi. Çok eskide kalmış notlara döndü, artık güncel olmayan raporları tekrar tekrar inceledi ve onları bir kez daha iyice gözden geçirdi. Ama zayıf da olsa bir ümit ışığı göremedi. Buz gibi soğuk ve rüzgarlı bir Şubat günü Stan Wieden'i çiftliğinden alarak Lennart'a gitti. Birlikte büyük olasılıkla önemli bir sırrı saklayan hayvanı incelediler. Kısrağın bir balya samanı yiyişini gözlediler. Gittikleri her yerde yaşlı Nyström peşlerini bırakmıyordu. Löfgren'lerin kızları kısrağı Nyström'e hediye etmişti. Orada sessiz ve kapatılmış duran ev ise satılmak üzere Skurup'taki bir emlakçıya devredilmişti. Kurt Wallander rüzgarda durup hiç tamir edilmemiş, sadece bir kontür plakla kapatılıp çivilenmiş olan kırık camlı mutfak penceresine baktı. Stan Wieden'le yıllardan beri yitirdiği ilişkisini yeniden canlandırmaya çalıştı. Ama artık yarış atı antrenörü olan arkadaşı pek oralı olmadı. Kurt Wallander onu eve götürdüğünde aralarındaki ilişkinin sonsuza kadar bitmiş olduğunu kabul etmek zorunda kaldı. Somalili göçmen cinayeti için yapılan ön soruşturmalar kapatıldı. Rune Bergman ise Üstad'da mahkemeye çıkarıldı. Basından büyük bir kalabalık adliyeyi doldurmuştu. O zamana dek cinayet silahını ateşleyenin Wilfried Ström olduğu kanıtlanmıştı. Rune Bergman ise cinayette işbirliği yapmaktan mahkemeye çıkarıldı. Psikiyatri uzmanı yargılanmasında bir sakınca görmedi. Kurt Wallander tanık olarak mahkemeye çıktı. Annette Brolin'in yürüttüğü savunma ve sorgularda hazır bulundu. Rune Bergman artık eskisi kadar inatla susmasa da pek konuşmuyordu. Duruşmalar Ku Klux Klan'a benzer politik görüşleri ağır basan gizli bir ırkçı örgütü ortaya çıkarmıştı. Rune Bergman ve Wilfried Ström çeşitli ırkçı teşkilatlarla bağlantıları varken bir yandan da bağımsız hareket etmişlerdi. Kurt Wallander yaşananların İsveç'te bir dönüm noktası olduğunu düşünüyordu. Mahkeme devam ederken basında ve sohbetlerde geçen göçmen karşıtı tartışmaları zaman zaman haklı bulduğunu fark etmişti. Hükümet ve göçmen bürosu İsveç'e gelen insanları kontrol edebiliyor muydu ki? Kimler mülteci, kimler fırsatçıydı? Bu farkı tespit etmek mümkün müydü? Kargaşaya yol açmadan hoşgörülü bir göçmen politikasını geçerli kılmak ne kadar mümkündü? Bunun için üst sınır diye bir şey var mıydı bakalım? Kurt Wallander pek istekli olmasa da bu soruların iyice derinine inmeye çalıştı. İçinde diğer birçok insan gibi sıkıcı ve huzursuz edici bir his taşıdığını anladı. Tanımadığı, kendisine yabancı olan kişiden duyduğu huzursuzluk hissiydi bu. Şubat sonu Rune Bergman için uzun bir hapis cezası anlamına gelen hüküm verildi. Rune Bergman karara karşı çıkmadı. Mahkeme buna şaşırsa da böylece karar hemen kesinleşmiş oldu. Skåne'ye o kış daha fazla kar yağmadı. Mart ayı başında bir sabah erkenden Anette Brolin ve Kurt Wallander Falster Boneset'te deniz kıyısında uzun bir yürüyüş yaptılar. Birlikte güney tacındaki çok uzak ülkelerden dönen ilk göçmen kuşları gördüler. Wallander tereddüt etmeden onun elini eline aldığında Brolin de elini çekmedi. En azından hemen çekmedi. Wallander 4 kilo vermeyi başarmıştı. Ancak Mona'nın onu öyle birdenbire terk ettiği zamanki kilosuna asla dönemeyeceğini kabullenmek zorunda kaldı. Zaman zaman telefonda konuşuyorlar, Kurt Wallander'de kıskançlığının yok olmak üzere olduğunu fark ediyordu. Bir zamanlar rüyalarına giren siyahi kadın da artık ortalarda yoktu. Mart ayı Svedberg'in Stockholm'e geri dönme isteğini tekrarlamasıyla başladı. Aynı zamanda Rydberg 2 haftalığına hastalık izni almıştı. Hepsi önce bunun hasta bacağından kaynaklandığını sandılar. Ama bir gün Ebba Kurt Wallander'e Rydberg'in büyük olasılıkla kanser olduğu sırrını verdi. Bunu nereden bildiğinden, kanserin hangi çeşidi olduğundan bahsetmedi. Wallander Rydberg'i hastanede ziyaret ettiğinde Rydberg ona sadece rutin bir mide kontrolü yapıldığını söyledi. Röntgende çıkan bir leke kalın bağırsakta küçük bir kist olabileceğine işaret etmişti. Rydberg'in belki de ağır hasta olduğu düşüncesi Kurt Wallander'i derinden üzdü. Giderek büyüyen umutsuzluk hissine rağmen soruşturmaya devam etmeye çalışıyordu. Günün birinde bir öfke krizi anında kalın dosyayı duvara çarptı, bütün zemin kağıtlarla kaplandı. Sonra uzun süre orada durup dağınıklığı seyretti. Ardından sürünerek topladığı raporları yeniden düzene koyup yeni baştan başladı. Bir yerlerde benim görmediğim bir şey var diye düşündü. Çevirmem gereken anahtara gizlenmiş bir ilişki, bir ayrıntı. Ama sağa mı, sola mı çevirmeliyim? Sık sık Kristianstad'daki Göran Bowman'ı arayıp dert yanıyordu. Göran Bowman kendi sorumluluğu altında Nils Wallander ve akla gelebilecek diğer şüphelileri yoğun bir araştırmaya tabi tutmuştu. Hiçbir yerde bir çatlak yoktu. Kurt Wallander 2 koca günü tek bir adım ilerlemeksizin Lars Herdin'in yanında oturarak geçirdi. Bu cinayetin sonsuza kadar bir sır olarak kalmasını bir türlü kendine yediremiyordu. Mart ortasında Anette Brolin'i Kopenhag'a bir opera yolculuğu için ikna edebildi. Geceyi birlikte geçirmişlerdi. Ama Wallander onu sevdiğini söylediğinde geri çekildi. Olan olmuştu, fazlası değil. 17 Mart Cumartesi günü kızı onu görmeye geldi. Yanına Kenyalı tıp öğrencisini almadan yalnız başına gelmişti. Kurt Wallander onu istasyondan aldı. Ebba bir gün önce onun Maria Caddesi'ndeki evini güzelce temizlemesi için bir arkadaşını göndermişti. Sonunda kızına tekrar kavuşmuş gibiydi. Österlen sahilinde büyük bir gezinti yaptılar. Lila Vick'te öğle yemeği yediler. Sonra da ertesi sabah saat 5'e kadar oturup sohbet ettiler. Birlikte Wallander'in babasını yani Linda'nın dedesini ziyaret ettiler. O da Kurt Wallander'in çocukluk günlerinden komik hikayeler anlatarak onları şaşırttı. Pazartesi sabahı Wallander kızını istasyona götürdü. Onun güvenini tekrar kazandığını sanıyordu. Yine odasında soruşturma dosyalarına gömülmüş otururken Rüdberg beklenmedik bir şekilde odasına geldi. Pencere kenarındaki sandalyeye oturup lafı çok uzatmadan kendisine prostat kanseri teşhisi koyduklarını söyledi. Şimdi radyoterapi ve kemoterapiye gönderilecekti. Bu da can sıkıcı olduğu kadar sonuçsuz bir girişim de olabilirdi. Acımaya fırsat vermedi. Kurt Wallander'e ölen Maria Löwgren'in son sözlerini hatırlatmaya gelmişti yalnızca. Ve ilmiği. Sonra kalktı, Kurt Wallander'le tokalaştıktan sonra gitti. Kurt Wallander acısı ve soruşturmalarıyla baş başaydı. Björk zaten herkes işlerden başını kaldıramayacak durumda olduğundan şimdilik tek başına çalışabileceğini söylemişti. Mart'ın kalan günlerinde hiçbir şey olmadı. Nisan'da da öyle. Rydberg'in sağlık durumu hakkındaki raporlar değişkendi. Ebba düzenli aralıklarla haber getiriyordu. Mayıs'ın ilk günlerinden birinde Kurt Wallander Björk'ün odasına girerek soruşturmayı bir başkasının devralmasını istedi. Ama Björk buna karşı çıktı. Kurt Wallander en azından yaz tatil dönemi bitene kadar devam etmeliydi. Ondan sonra duruma ilişkin yeni bir değerlendirme yapılabilirdi. Wallander hep baştan başlıyordu. Geri hamle yapıyor, elindekini her yöne eviriyor, çeviriyor, onu yaşama döndürmeye uğraşıyordu. Bastığı toprak bir türlü ısınmıyordu. Haziran ayının başında Peugeot'sunu Nissan'la değiştirdi. 8 Haziran günü tatile çıkıp kızını görmek için Stockholm'e gitti. Sonra birlikte Nordkap'a kadar yolculuk yaptılar. Herman Emboya Kenya'daydı ama Ağustos'ta dönecekti. 9 Temmuz pazartesi günü Kurt Wallander yine iş başındaydı. Björk'ten kendisine bir talimat bırakılmıştı. Björk Ağustos başında tekrar dönene kadar soruşturmasını sürdürmesi gerektiğini okudu. Ne yapılacağını ondan sonra karar vereceklerdi. Ebba ona Rydberg'in durumunun gözle görülür şekilde iyiye gitmeye başladığı müjdesini verdi. Belki her şeye rağmen doktorlar kanseri yenmesine yardımcı olurlardı. 10 Temmuz Salı günü Üstad'da güzel bir gün yaşanıyordu. Kurt Wallander öğle yemeği için şehir merkezine giderek etrafta dolaştı. Pazar yerindeki mağazaya girerek neredeyse kendine yeni bir müzik seti alacaktı. Sonra cüzdanında biraz Norveç banknotu olduğunu hatırladı. Nordkap gezisinden kalmıştı bu paralar. Föreningsbank'a giderek açık olan tek veznenin önündeki kuyruğa girdi. Veznedeki kadını tanıyamadı. İyi bir hafızası olan Britta Lena Boden adlı kız değildi bu. Britta Lena Boden'in tatile çıkmış olabileceğini düşündü. Önündeki adam yüklü miktarda nakit para çekti. Kurt Wallander bu kadar çok nakdin ne için kullanılabileceğini düşündü. Adam parayı bir kez daha sayarken Kurt Wallander onun yanındaki vezneye koymuş olduğu ehliyetinden adını okudu. Sonra sıra kendisine geldi, dövizini bozdurdu. Arkasında kuyrukta bir turistin İtalyanca ya da İspanyolca konuştuğunu duydu. Dışarı çıktığında aklına şimşek hızıyla bir fikir geldi. Kıpırdamadan olduğu yerde durdu. Aklına birdenbire gelen bu fikirle taşlaşmış gibiydi. Sonra bankaya döndü. Turistlerin döviz bozdurmalarını bekledi. Kasadaki kıza kimliğini gösterdi. ''Britta Lena Boden'' diye sordu ve gülümsedi. ''Tatilde mi?'' ''Simrişam'da anne ve babasının yanında'' diye yanıtladı veznedeki kız. ''İki hafta daha tatili var.'' ''Boden'' dedi Wallander. ''Ailesinin soyadı bu mu?'' ''Babasının Simrişam'da benzin istasyonu var. Sanırım bugünkü adı Statoil.'' ''Teşekkürler'' dedi Kurt Wallander. ''Ona sormak istediğim sadece birkaç soru var.'' ''Sizi hatırlıyorum'' diye açıkladı veznedeki kız. ''Şu korkunç cinayeti hala çözemediniz mi?'' ''Hayır'' diye karşılık verdi Kurt Wallander. ''Bu gerçekten çok korkunç bir cinayet.'' Emniyete kadar neredeyse koştu, daha sonra arabasını alarak Simrişam'la gitti.
25. Ayrımın Sonu Sayfa 376.